36. ayrım. Sayfa 439. Vivi sallanan yatak başlığına yaslanıp iç çekti. Vin'le takılmana izin vermemeliydim. Onun Doberman tekniklerini kapmışsın. Teyzem hakkında kötü şeyler söyleme. Bu berbat aile babamı düşünen tek ailede babamı düşünen tek kişi o. İnan bana Noah, babanı düşünüyorum ben. Ben de buna inandım. Ondan hiç söz etmiyorsun. Evde hiç fotoğrafı yok. Gerçekten de düşündüğün belli. Hapishaneden çıkmasını ummuyorsun bile. Gençsin Noah. Bu yüzden umut etmek sana cazip geliyor. Ve bu bana gurur veriyor gerçekten. Ama yıllar bana başka türlüsünü öğretti. Umudun sonu karanlık da olabilir. Ne olmuş? Yeter ki pes etme. Vivian ıstırap içinde gözlerini kapattı. Söylemesi kolay Noah. Bizim Dallas'la benim neler yaşadığımız hakkında hiçbir fikrin yok. Ona bu suçu işleyip işlemediğini sordun mu hiç? Hayır dedi Vivi sessizce. Ona inandım. İnandım, inandım, inandım ve sonra son başvurusu reddedildi ve o da benimle görüşmeyi kesti. Ondan sonra dağıldım. Kaza yaptığımız günü hatırlıyor musun? Evet, onun eve dönmesini beklerken az kalsın ölüyordum. Benim yaşadıklarımı yaşamanı istemiyorum. İnanmak zorundayım anne, dedi Noah. Bir evlat öyle yapmalı ve evlendiğin adam, sevdiğin o adam... Düzeltiyorum ve evlendiğim adam, sevdiğim o adam, senin hissettiğin her şeye değer. O adam senin baban. O adam hayatı boyunca hikayesini dinlediğin katil değil. Ama senin yanında buna neden katlanamadığımı da anlamaya çalış. Yalnızca o kadar güçlü değilim ve bundan utanıyorum. Noah uzanıp annesinin elini tuttu. Ama sen yalnızdın, bense sana sahibim. Winona sahil evinin penceresinin önünde durmuş, ilerideki yola bakıyordu. Ocak ayının 9'uydu. Yaklaşan yağmur fırtınasını haber veren rüzgarlı ve soğuk bir gündü. Ruh haline uygun alçalmış gri bulutlar yüzünden dışarıdaki her şey buğulu ve ıslak bir görünüme bürünmüştü. Uğursuz bir yeni yıl başlangıcıydı bu. Okul servisi ağaçların arasından göründü ve Mark'ın evine giden araba yolunun başında bir süre durdu. Araç yeniden hareket ettiğinde Winona hala orada durmuş, çıplak ve soğuk arka bahçeye bakıyordu. Her pazartesi sabahında içini bir yalnızlık hissi kaplayıverirdi. Dün gece ıssız yatağında saatlerce uzanıp Mark'la arasını düzeltmek için bir çare düşünmüştü. Mark'a hatasını anlaması için zaman tanımış, onun bir gece buraya gelip özür dileyeceğini düşünmüştü ama böyle olmamıştı. Kasım ayı bitip Aralık ayı gelmiş ve ardından da yeni bir yıl başlamıştı ama Mark hala evinden çıkıp Winona'nın kapısına gelmemişti. Winona sık sık burada durmaya, ışıklarını geceliğin geç saate kadar açık tutmaya özen göstermişti. Ama hala hiçbir gelişme yoktu. Dün gece Winona'nın aklına ilk kez Mark'ın onu bekliyor olabileceği geldi. Hata yapan kendisiydi. Başvuru yaptığını Mark'a söylememişti. Oysa söylemesi gerekirdi. Bunu şimdi fark ediyordu. Bu yüzden Mark ondan bir özür bekliyor olabilirdi. Winona düşündükçe buna daha çok inandı. İtinayla giyinip yün paltosuna sarındı ve komşu evin yolunu tuttu. Bir an tereddüt ettikten sonra yassı taşlardan yapılmış merdivenden çıkıp zili çaldı. Mark ayağında terlikleri ve üzerinde bornozuyla kapıyı hemen açtı. Duştan çıkmıştı ve saçları hala ıslaktı. Selam dedi Winona tereddütle gülümseyerek. Özür dilememi bekliyor olabileceğini düşündüm. Winona'nın büyük bir özlemle beklediği tebessüm belirmedi. Winona dedi Mark asabi bir sesle. Bunu daha önce tartıştık birçok kere. Beni sevdiğini biliyorum dedi Winona. Hayır, sevmiyorum. Ama annemle hiç konuştun mu? Onu çıkmak üzere olan bu ateş fırtınasına karşı uyardın mı? Muhabirler her gün onu arıyor. Artık evden dışarı güç bela çıkıyor. Çok üzgün. Ben asla Marlin'in yalan söylediğini ima etmedim. Ah, sahi mi? Görgü şahitlerinin yanılması sık rastlanan bir durum. Araştırma yaparken, nereden bakarsan bak, onun hata yaptığını kastediyorsun ve kasabadaki herkes bunu biliyor. Anlamıyorsun. Anlamayan sensin. Bu mücadeleyle herkesi incitiyorsun. Öylece kabullenmemizi mi umuyorsun gerçekten? Senin anlayacağını düşünmüştüm Mark. Beni tanıyorsun. Bunca şeye boş boşuna kalkışmam. Doğru olan bu. Bunu çok daha önce yapmalıydım. İşte bu. Seni tanımıyorum. Görünen o ki hiç tanımamışım. Hoşça kal. Mark geri çekilip kapıyı kapattı. Vinona eve dönerken ve arabasına binip kasabaya giderken yol boyunca Mark'ın sözlerini yineledi. Hayır, sevmiyorum. Hangisinin daha kırıcı olduğunu bilemiyordu. Mark'ın artık onu sevmediği fikri mi, yoksa hiç sevmemiş olduğuna dair o sarsıcı gerçek mi daha acıydı? Vinona yıllardır ilk kez Luke'la konuşmaya ne kadar ihtiyaç duyduğunu hissetti. Çocukluklarında yaptıkları gibi onunla yan yana oturmak, nerede yanlış yaptığını, niçin baştan savulması bu kadar kolayken sevilmesi bu kadar zor bir insan olduğunu ona sormak istedi. Ama Luke'un yokluğunda aralarındaki dostluk bozulmuştu. Luke onu yıl boyunca bir ya da iki kez aramıştı ve çoğunlukla ya onun çocukları ya da Vinona'nın kariyeri hakkında konuşmuşlardı. Vinona kasabaya varınca arabasını garaja çekip evin yanından dolandı ve giriş kapısına geldi. Lisa masasının başına geçmiş, bilgisayarda bir şeyler yazmaktaydı. Baban cam odada. Buraya saat 8'de geldim ve o buradaydı. Verandada oturuyordu. Teşekkürler. Vinona paltosunu çıkarıp döndü ve cam odaya yöneldi. Henry Francis kapılarının kenarındaki beyaz hasırdan antika sandalyede sırtı dimdik, çizmeli ayaklarıyla zemine çakılı vaziyette oturmaktaydı. Pürüzlü zayıf parmakları kotlu bacaklarının üzerinde kıvrılmıştı. Elinde bir şeylerin habercisi bir titreme vardı. Kahverengi, ter lekeli kovboy şapkasının altında beyaz saçları seyrek ve darmadağın görünüyordu. Vinona ona yandan bakınca çenesini sıkmakta olduğunu görebiliyordu. ''Merhaba baba'' dedi yaklaşarak. Henry şapkasını çıkartıp kucağına koydu ve eliyle saçlarını düzeltti. ''Buna bir son vermek zorundasın Vinona.'' Vinona babasının karşısındaki peluş kanepeye oturdu. Bunun babasını ikna etmek için bir fırsat olduğunu biliyordu. ''Ya yanılmışsak?'' ''Yanılmadık. Belki de yanıldık. Kes şunu Vinona. İnsanların diline düştük.'' Vinona ayağa kalktı. ''Bir tek bunu düşünürsün zaten. Yüce Grey, ailesi ve itibarımız.'' Hata yaptığını kabullenmektense masum bir adamın hapiste çürümesini tercih edersin. Kendinden başka kimseyi düşünmezsin. Asla düşünmedin. Henry artık alışılageldiği üzere ağır ağır titreyerek ayağa kalktı ama bakışlarında zayıflıktan eser yoktu. Kızına soğuk ve tehditkar gözlerle bakıyordu. Benimle böyle konuşamazsın. Hayır, sen benimle böyle konuşamazsın. Vinona'nın içinden gülmek geliyordu ama kendini kaybetmiş gibi görünmekten de korkuyordu. Benimle gurur duyduğunu söylemeni ne kadar bekledim biliyor musun? Bunu söylerken Vinona'nın sesi neredeyse bir ömür süren ve ne zaman başladığını kendisinin bile unuttuğu bir yoksunluğun o keskin ucuna takılarak titredi. Ama bu asla olmayacak değil mi? Ve ne var biliyor musun? Artık umurumda bile değil. Dallas konusunda doğru olanı yapıyorum ve yanıldığımı anlarsam bununla yaşayacağım. Ama hayatımın geri kalanını hayati bir hata yaptığımı düşünerek harcamayacağım. Vinona bu sözlerin ardından dönüp cam odadan çıktı ve yukarıya yatak odasına gitti. Odasına gelince pencereye yaklaşıp dışarıya baktı. Babasının ağır adımlarla ayak sürüyerek kaldırıma doğru yürüyüp kamyonuna yöneldiğini gördü. Henry arkasına bile bakmadan uzaklaştı. 27. Bölüm 2008 yılında kış mevsiminin son günleriyle bahar mevsiminin ilk günleri Ulster sahilindeki gelmiş geçmiş en yağışlı günler arasına girdi. Yağmur Şubat'ın ortasından Mart'ın sonuna kadar neredeyse durmaksızın yağdı ve toprak yeşil ile kahverengi karışımı süngersi çamurlu bir kütleye dönüştü. Son 5 ayda Vinona'nın yaşamı bir hayli değişmiş, çoğu yönden tanınmaz bir hale gelmişti. Açığa vurulmayan bir savaşta çarpışmak beklenmedik sonuçlar doğurmuştu. Vinona buna hiçbir anlam veremiyordu. Ona göre doğru olanı yaptığı o kadar açıktı ki herhangi başka bir fikir anlamsızdı. Gayet basitti. Ortada Dallas konusunda hata yapıldığına dair en ufak bir şüphe bile varsa bunun araştırılması gerekiyordu. Nasıl olurdu da ömrü boyunca birlikte yaşadığı insanlar bunu anlayamazlardı? Onun bu çabasını destekleyenler de vardı elbette. Ama bu destek çoğunlukla sessizce dile getiriliyordu. Aurora ile Noah cephe hattındaydılar. Onlar bu savaşta Vinona'nın piyadeleriydiler. Vivian savaşın ne tam olarak içinde ne de tam olarak dışındaydı. Söz konusu arayışın en zor yanlarından biri de buydu. Küçücük umut kıvılcımı Vivi'yi büsbütün yakmış ve onu yine bile halsiz, biraz da hissiz bırakmıştı. Babaları düpedüz öfkeliydi. Ona göre Vinona'nın çabaları bir utanç kaynağıydı. Henry'nin daha geçen hafta Iglis Hall'da söylediği sözler kulaktan kulağa yayılmıştı. O hep ilgi odağı olmak istemiştir. Gören de her şeyden önce ailesini düşündüğünü sanır. Vinona en çok da bu sözlere içerlemişti. Çünkü o bunların hepsini Vivian ile Noah için yapıyordu ve gece olup da Mark'ın yokluğunda öncekinden daha yalnız hissettiren yatağına uzandığı zaman Dallas'ı özgürlüğüne kavuşturma arzusunun temelinde günahlarından arınma isteği olduğunu düşünüyordu. Bu hepsi için bir telafi olacaktı belki de. En çok da onun için. Böylece sineye çekti. Arkadaşlarıyla komşularının çoğunun bu seçimi onaylamadığını, babasının seçimini aşağıladığını ve Vivienne'in de bundan korktuğunu kabullendi. Bunlar mahkemeden yanıt beklediği süre zarfında Winona'nın bilerek ve isteyerek katlandığı zorluklardı. Gel gelelim Nisan'a doğru bekleme süreci gitgide zorlaşmıştı. Winona müvekkillerini kaybetmiş ve genellikle günlerinin tamamını Seattle'da Washington Üniversitesi'nin hukuk kütüphanesinde araştırma yaparak geçirir olmuştu. Winona 3 Nisan Perşembe günü bütün gününü Seattle'da geçirmiş, eve varmak için hiç acele etmeden yol almaktaydı. Sahil evinin önünden geçerken kiralık tabelasına şöyle bir baktı. Mark'tan ayrıldığından beri zamanının çoğunu kasabadaki evinde geçiriyordu. Dürüst olmak gerekirse ona bu kadar yakın olup onu görememek çok zor gelmişti. Winona kendi evine dönmeden Waters Edge'e doğru devam etti, yalnız kalmaktan sıkılmıştı. Arabasından indiğinde yağmur bir anlığına dinmişti ve Winona çiftliğin gün ışığındaki güzelliğinden bir kez daha etkilendi. Çayırlar yemyeşildi. Çitlerin tamamı siyaha boyanmıştı ve araba yolu boyunca sıralanmış ağaçlar, Dallas'ın ağaçları, pamuk şekeri pembesi çiçeklere bürünmüştü. Etraflarında birkaç başıboş çiçek havada süzülmekteydi. Başarı geçen 10 yılda bu çiftliğe uğramıştı ve daha bakımlı görünme ihtiyacını da doğurmuştu. Artık her şey, her yapı itinayla korunuyordu. Park alanı simsiyah dev bir asfalt tabakasıyla kaplanmıştı. Burası genellikle kamyon ve römorkörlerle dolu olurdu ama şu anda gün ile gece arasındaki bu akşamüstü molasında bomboş görünüyordu. Winona ahır ışığının yanmakta olduğunu görünce o tarafa doğru yürüdü. Vivienne oyun alanında yalnızdı. Büyük sarı bir varille uğraşıyor, varili yerine doğru gelişigüzel yuvarlıyordu. Winona çamurun içine basıp seslendi. ''Hey, yardıma ihtiyacın var mı?'' ''Olduğun yerde kal, ayakkabılarını mahvedeceksin.'' Vivienne abanarak varili hayali bir üçgenin tepesindeki noktaya ittikten sonra eldivenlerindeki toprağı temizledi ve Winona'ya doğru yürüdü. Bir sürü tepe aydınlatmasının tozuyla bulanıklaşan loş ışıkta hem son derece yorgun hem de tarif edilemeyecek kadar güzel görünüyordu. Yıllar Vivienne'i yıpratmış, yüzünde izler bırakıp bedenini zayıflatmıştı ama gözlerinin kenarlarındaki kırışıklıklar bile güzelliğini bozamamıştı. O, Audrey Hepburn ya da Helen Mirren gibi şu her yaşta güzel kalabilen kadınlardan biriydi. Winona bir zamanlar bu güzelliği kıskanırdı. Şimdi ise kız kardeşinin yüzünde mükemmelliyetten daha ötesini görüyordu. Winona o yeşil gözlerdeki acıyı görüyordu. ''Varil yarışı antrenmanı bu gece mi?'' diye sordu Winona. ''15 yıldır her perşembe.'' Vivienne kahverengi deri iş eldivenlerini çıkarıp kemerine sıkıştırdı. Yürüyüp ahırı geçtikleri sırada yeniden yağmur yağmaya başladı. Winona soğuk damlaları yüzünde hissediyor, bulanık görüyordu ama ikisi de adımını hızlandırmadı. Onlar kasaba kızlarıydılar, azıcık yağmura pabuç bırakmazlardı. Kulübeye girince Winona paltosu ile topuklu ayakkabılarını çıkarıp oturma odasındaki kanepeye oturdu. Vivienne ile birlikte iki kardeş, yalnızca ikisi, aynı odada bulunmayalı uzun zaman olmuştu. Belki de dilekçe verildiğinden bu yana. Winona bunun sebebini biliyordu. Vivienne adli muameleler hakkında konuşamayacak kadar hassaslaşmış, başka bir şey dinleyemeyecek kadar sonuca odaklanmıştı ve bu yüzden Winona'dan uzak duruyordu. O yıllardır yaptığı gibi yapıyor, korkusunu, hüznünü ve acısını oyun alanının kahverengi çamuruna gömüp yoluna devam ediyordu. Vivienne pencereden dışarı yağan yağmura dalıp gitti. Cam yüzünü aksettiriyor, o yüzdeki ifadeyi yumuşatıp tatlı bir tebessüme büründürüyordu. Çatıdan gelen hafif patırtı sohbetin boşluğunu dolduruyordu. Winona bunun sürüp gitmesine izin verebilir, hiçbir şey söylemeden bu tanıdık senfoniyi dinlemekle yetinebilirdi ama dayanamadı. ''Dallas'ın davasını en başından almalıydım Vivi'' dedi Winona. Bunu dile getirmek için hep bir fırsat kollamıştı. ''Geçmişte kaldı Win. Yeni başvuru seni bu kadar yıprattığı için üzgünüm. Bunu bilmen gerek. Ama davayı aldığın için üzgün değilsin ha? Bunun için nasıl üzülebilirim ki?'' Vivienne nihayet dönüp baktı. Nasıl oluyor da kendinden hep bu kadar emin oluyorsun, hata yaparken bile? Ben de emin olmak mı? Winona güldü. Şaka yapıyorsun herhalde. Her seferinde kaş yapayım derken göz çıkarıyorsun. Winona kız kardeşine bakınca gözlerindeki kırılganlığı ve acıyı gördü. Ve her şeyi mahvediyorum, böyle düşünüyorsun değil mi? Hayır dedi Vivienne ama gözleri öyle söylemiyordu. Winona karşılık verecekti ki cep telefonu çalmaya başladı. Telefonunu paltosunun cebinden çıkarıp bakınca bürodan arandığını gördü. Ben Winona. Kulübenin kapısı ardına kadar açıldı ve Noah koşarak içeri girdi. Üstü başı yağmur damlalarıyla beneklenmiş, saçları ıslanmıştı ve yanından sarkan sırt çantası yere değiyordu. Winona teyzemin arabası, ayakkabılar dedi Vivian bitkin bir sesle. Noah sırt çantasını bırakıp koca ayakkabılarını ayağından fırlattı. Ayakkabılar yemek odasına uçup duvara çarptı ve gürültüyle yere düştü. Haber mi var? Winona telefonda Lisa'yı dinlerken elini kaldırarak onlara susmalarını işaret etti. Teşekkürler dedi sonunda ve telefonu kapattı. Evet diye sordu Noah. Kalp atışları hızlanan Winona başının döndüğünü hissediyordu. Talebimizi kabul etmişler dedi heyecan dolu bir sesle. Olay yerinde bulunan DNA örneğini test edecekler. Noah neşeyle haykırdı. Biliyordum. Senin sayende Win teyze. Duyduklarına inanmakta hala güçlük çekerken hepimizin sayesinde dedi Winona. Bir buz tabakası kadar kırılgan ve soğuk bir sesle anlat ona dedi Vivian. Konsolun kenarlarına sıkıca tutunmuştu. Ne anlatayım dedi Winona kaşlarını çatarak. Bundan sonra yolunda gitmeyebilecek binlerce şeyden söz et. Noah'ın her şeyin bu kadar basit olduğunu sanıp Dallas özgürlüğüne kavuştuğunda ona neler söyleyeceğini hayal ederek uykuya dalmasına izin verme. Sakın. Winona yaralı kız kardeşini kollarına almak ve eskiden çok eskiden yaptığı gibi onu avutmak istedi ama yumuşacık bir sesle yanıt vermekle yetindi. Bırak da zaferinin tadını çıkarsın. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Yine de tebrikler dedi Vivi. Dallas sana sahip olduğu için şanslı. Ardından onların yanından geçip yatak odasına gitti ve kapıyı çarptı. Boş ver onu dedi Noah. Bugünlerde her şey onu ya öfkelendiriyor ya da ağlatıyor. Çok acınası. Yani DNA babama ait değilse onu serbest bırakacaklar değil mi? Tam olarak öyle değil. Yalnızca bir şans. Yine de ömür boyu hapis cezası çekebilir mi yani? DNA ona ait değilse. Kız kardeşinin yatak odasının kapısına bakarak evet dedi Winona. Bu hüküm bütün manzarayı değiştirmişti. Dilekçe geri çevrilseydi en başa dönmüş olacaklardı. Önceden yaptıkları gibi durumu kabullenip hayatlarına devam edeceklerdi. Ama bu başka bir şeydi. Bu yeni bir ve belirli bir ümitti. Winona Vivian'in söylemiş olduğu her kelimeyi o anda anladı. Önceden tümüyle kulak vermemişti. İkiz kusurları, hırs ve kuşkusuzluk kulaklarını sağır etmişti. Winona bir yanlışı silmeye, kendi hatasını düzeltmeye odaklanmıştı. Telafi etmeye. Oysa şimdi Vivian'in oğlunu korumak için nasıl çırpındığını görüyordu. Kız kardeşi çarpışmadan galip çıkıp savaşı kaybedebileceklerini başından beri biliyordu. Sonraki birkaç ay süresince Winona Dallas'ın hapishanede ayakta durmayı nasıl başarabildiğini düşünüp durdu. Test sonuçlarını beklemek zihnin gerisinde aralıksız damlayan bir musluğun sesini işitmek gibiydi. Winona kendisi gibi Noah'ın da cesaretini yitirdiğini biliyordu. Vivian'in tahmin ettiği üzere Noah her gün biraz daha dağılıyordu. Başını derde sokuyor, dersleri asıyor, sınavlardan geçemiyordu. Ne var ki Winona'yı asıl endişelendiren Dallas'tı. Winona onu iki haftada bir ziyaret ediyordu. İkisi daha da suskunlaşarak öylece oturuyorlardı. Nisan, Mayıs'ın gölgesine gizlendi, Mayıs, Haziran'a karıştı. Turistler beraberlerinde gürültü, para ve trafikle Oyster sahiline geri döndüler ama burada cezaevinde de değişen hiçbir şey yoktu. Hayat bu duvarların dışında canlı ve parlak olabilirdi. İçerisi ise hep gri ve karanlıktı. Winona son ziyaretinde biraz uyumam gerek demişti ona. O gün Dallas'ın gülümsediği tek an o andı. Sanırım bunu bu işe başlamadan önce düşünmem gerekirdi. Korkuyor musun diye sormuştu Winona. Kirli saç tutamını gözlerinden çekerek korkmak benim için hayatın bir gerçeği demişti Dallas. Winona bu söze verecek yanıt bulamamıştı. Bu yüzden uzak durulacak konular listesine umudu ekleyerek lafı değiştirmişti. İşin seyri 1,5 haftada ne kadar da değişmişti. Winona çarşamba günü akşam üzeri Dallas'la görüşmek üzere gardiyanın peşi sıra ilerlerken aklından bunları geçiriyordu. Odaya girince sabırsızlıkla Dallas'ın gelmesini beklemeye koyuldu. Oradan oraya yürüyordu. Oturamayacak kadar heyecanlıydı. Sonunda kapı açıldı ve Dallas geldi. Saçları kirli ve cansız, yüzü solgundu. Sanki bütün bedeni ağrıyormuş gibi tuhaf bir biçimde yürüyordu. Kol ve ayak bilekleri her zamanki gibi kelepçelenmişti. ''Selam Winona'' dedi Dallas. ''Hasta gibisin, doktora ihtiyacın var mı?'' Dallas bunu duyunca güldü. Kahkahası öksürüğe dönüştü. ''Haziran geldi ya, buralarda bir şey alerji yapıyordur. Dikenli teller olabilir.'' ''Otursana Dallas.'' Dallas durdu ve saçını gözünden çekmek için kafasını yukarı doğru salladı. Winona onun bu işi elleriyle yapmaktan ki bu hareketin son derece rahatsız edici yani kelepçelerin gözünün önünde tangırdamasıydı nefret ettiğini biliyordu. Dallas bir keresinde ondan yardım istemişti ve Winona ona doğru uzandığı sırada titrememek için kendini zor tutmuştu. İşte o zaman Dallas'ın çelik grisi gözlerine ilk ve son kez bakmış, o an bir zamanlar hırpalanan o küçük çocukla göz göze gelmişti. Winona onun saçını kulağının arkasına doğru çekerken belki de hayatı boyunca hiçbir erkeğe karşı takınmadığı kadar şefkatli bir tavır takınmıştı. Ayakta duracağım, dedi Dallas. 36. ayrımın sonu, sayfa 452.